Buraya kadarki aşamanın mantığını çözümledik. Yani onu toparlamak olanaklı mı? Hatırlayan çıkacak mısınız? Yani varlık ve varlık dolayısıyla başlangıcı, yani Hegel bilime başlangıç istiyordu. Yani sadece mantık bilimine değil ama genel olarak bilime başlangıç istiyordu ve o şeyde dolayısız başlangıcın karakterini düşündüğün zaman, hepimiz düşündüğümüz zaman görüyoruz, onun başka bir şeye dayanmaması gerekiyor. Yani ilk olması gerekiyor ve o karaktere en uygun kavram varlıktı. Yani varlık sadece mantık biliminin değil, bütün bilginin, bilgi dizgesinin, askübedinin ilk kavramı ve başka bir başlangıç olanaklı değil. Çünkü şeyden biliyoruz, ön Sokratiklerden de biliyoruz, varlık yaratılan bir şey değil. Yani dolaylı değil. Varlık her zaman var olan. Varlık derken şeyi anlamıyoruz. Son şeyleri anlamıyoruz. Onlar varlık değiller. Onlar ya belirli varlık diyeceğiz onlara ya da bir şey diyeceğiz ya da belirli şeyler, yani adları var. Ama varlık deyince sadece olmayı düşünüyoruz. Varlık olarak varlığı düşünüyoruz. Bu şey en büyük soyutlamaydı. Daha, yani kendisinden daha öte herhangi bir çıkarsama yapılamıyor. İçi yok. O anlamda. O yüzden içeriksiz, ilişkisiz, ilişkisi olmaz, dolayısı olmasından geliyor. Bunlar hepimizin mantığında a priori bulunan kurallar. Öyle diyebiliriz. Diyebilir miyiz? Yani hiçbirimiz varlığı bu soyutlanmış varlık anlamında, dolaysız varlık anlamında düşündüğümüz zaman ilişkili olarak tasarlayamayız. Yani onu türeten bir şeyi düşünemeyiz. O yüzden de şey, bunu dolaysızlığı şey açık mı? Ya da başka türetilebilecek bir şey gibi görünüyorsa deneyin. Türetemiyorsak o zaman varlık Hegel yokluğu da alıyor dolaysız bir şekilde. Çünkü yokluğun varlıktan türetilmesi söz konusu değil. Çünkü varlıkta çıkar, İzleniyor mu konuşma tarzı? Mantık açısından. Yani varlıkta bir içerik olmadığı için yokluğu ondan çekip çıkardığımızı söyleyemeyiz. Buna dikkat edin. Eğer varlıkta yokluk varsa tamam, o zaman yokluğu oradan çıkaracağız. Ama varlık içeriksiz değil. Öyle olması gerek. O zaman yokluğu nereden çıkaracağız? Hiçbir yerden çıkarmayacağız. Yokluk da dolaysız. O yüzden onun altına dolaysız yazdık ve bu önemli. Yani bu dolaysızlık kişinin de şeyi, o dolaysızlık nedeniyle onlar birler. Buna dikkat edelim. Dikkat edebiliyor muyuz? Dikkat edebiliyor muyuz?
Etmeye çalışıyorum.
Abi çalışmayın ama. Edin.
Evet. İkisi birbiriyle alakalı ilişkili olduğu için birbirleriyle ilgilen dolaylılık durum söz konusu değil mi?
Bir daha söyle. Biraz söyle.
Birbirleriyle olan ilişkilerinden ötürü birbirlerine yolayla ilgili bir yorum söz konusu değil mi? Varlık ve yokluk açısından ikisinin birbirleriyle bir ilişkisi var.
Varsa ikisi de dolaysız değil.
Evet işte.
İkisi birbirleriyle ilişkili olduğu zaman bütün, oluş oluyor değil mi?
Evet, bütün şeyimiz çöktü demektir. Mantığımız, çünkü bütün mantığımız bunların ilişkisizlikleri üzerine kurulu.
Tek başına düşünüldüğünde ilişkisiz ama ikisinin birbiriyle ilişkisi var.
Aa, orada çelişki var değil mi? Hem ilişkisiz hem ilişkili.
Çünkü biri varsa diğeri var. Dolayısıyla evet, bir ilişki var.
Ama biri varsa, yani biri diğerine bağlıysa...
Bağlı. Karşılıklar dolayısıyla bağlı.
Doğru, güzel. Ama aynı zamanda dolayısızlar dersek o zaman çelişki olacak.
Benim zihnimde oluyor.
Oluyor. Çelişki olmasını istiyoruz. Yani hem dolaysız hem dolaylılar. Ve daha önce şöyle bir şey yazmıştık. Dolaysız ve bu sız eki bunu şey yapıyordu. Olumsuz diyordu ve o yüzden de şey. Bu çok oynuyor değil mi? Şöyle diyeceğiz. Dolaylıdır.
Şimdi olmamış.
Bu çelişki.
Dolaysızlık ilişkilerinden ötürü dolaylılığa mı dönüşüyor?
Dolaysızlık.
Gidiyor ise, dolaysız ise dolaylıdır mı?
Bu olumsuzluk hekime.
Evet.
Şimdi o zaman şuradaki dolaysızdaki dolaylılığı nasıl formüle edeceğiz? Yani ona şey dersek, dolaysız dersek.
Her şey dışlamış olduğu için. O dışladığı şeyler nedeniyle dolaylı. Her şeyi dışına attığı için.
Dolayısıyla dolaysız olduğu için, her şeyi dışına atarsa dolaysız olacak. Ama dolaylılık yoluyla.
O nedenle de dolaylı gibi görünüyor.
Yeterli mi bu açıklama?
Çünkü o dışarıda tutması da bir nevi bir çeşit rabıta, o da bir çeşit ilişki.
Evet. Dışarıda tutması derken?
Yani onu belirleyen bir şey yok. Ama neye, neden belirmediğini de dışarıda tutuyor her şeyi. Yani mantıksal olarak.
Eşittir. Yen şarkı yiyebilir miyim?
Bir saniyede şurada yani bir şeyler.
Formuna ekmeye çalışıyorum.
Devam edin. Biraz daha açın bir şey durumu.
Yani dolaysız dolaylıdır ise eğer yani
tamam, devam et. Onunla ilgileniyoruz. Yani esas sorumuz o zaten.
Yani o zaman şöyle söyleyeyim.
Şimdi buldum ben şeyi. Evet, devam et.
Yani şey gibi bir şey mi var? Yani A eşittir A gibi bir şey mi? Hani önce ben şey
A eşittir B gibi oldu.
Kapsamını...
Tamam, dolaylı dediğiniz zaman A eşittir A dediğiniz zaman ama A eşittir A'da bir dolaylı bir var. Bir şey var. Yani bu A eşittir A özdeşlik dediğiniz şey.
Özdeşlik.
Evet, özdeşlikle dolaysızlık aynı şey değil. Onu göreceğiz.
Yani o bu bağlamda anlamayacağız.
Tamam
o
zaman.
A eşittir B de değil.
O zaman hiçbir şey anlamayız.
Eşlik değil, eşlik bir ilişki. Bu burada kullanılmıyor. Yani bu özdeşlik. Ama şey, bu öz bölümüne ait bir kavram çünkü özdeşlik açıkça ilişki demek. Burada biz dolaysızlık alanındayız ya da varlık alanında yani ilişki kategorileri yok diyor ya. Şimdi ben şey dedim, dolaysız olumsuzlama kapsar, yani şu takıyı, o zaman olumsuzlamanın, şuraya olumsuzlama dersen daha kolay anlaşılacak.
Evet.
Bu eşittir ilişki. Eğer bunu görebiliyorsak, dolaysızlık ilişkili olduğunu, dolayısıyla dolaylı olduğunu göreceğiz.
Dolaysız olmak, dolaylı olmak var mı şey? İkisi birbirinin karşıtı olduğu için.
Ona şuradan geliyoruz. Dolaysız, olumsuz, bu olumsuzlama kapsıyor.
Evet.
Yani az önce Ülgen'in dediği soyutlamaları. Sız bir, yani bu negatif neyin olumsuzlandığını gösteriyor. Dolayın, dolay ne demek Türkçe'de? Mesela mavisiz olsaydı bu mavinin soyutlandığını görecektik. Mavinin olumsuzlandığını görecektik değil mi?
İlişki. Yani,
bu dolay demek ilişki diyebileceğimiz bir şey mi? Evet. Bir şey var ve dolayı var. Yani bir çevresi var. O zaman dolay, şu dolay sözcüğünü ilişkiyle eşit olarak düşünebiliriz.
Peki direkt ve eşit olarak düşünebilir miyiz?
Doğrudansız.
Doğrudansız direkt. Dostu.
Evet.
Dostu, direkt olan dolaylıdır.
Yalnız direkt, o direkt sözcüğü o şeyi göstermiyor, olumsuzlamayı göstermiyor.
Evet, dostu.
O gizli onlar.
Tek
yani. Yabancı kökenli sözcük ve ona direkt şeyde de var, İngilizce'de de var, Almanca'da da var. Ama Hegel ya da bir başka şey, bu konuyla ilgili düşünüyor, onu kullanmıyor. Bunun iptali var, onu kullanıyor. Immediate. Yani dolaysızı kullanıyor çünkü mediate dolaylı demek. Aracılığı aslında aracılı demek. Mediator aracı demek, değil mi? Mediation arabuluculuk demek. Yani burada dolaylılık şey değil, bir şey dolayısıyla. Mesela yağmur dolayısıyla gelemedi diyor.
Sebebiyle.
O dolayısıyla diyor, sebebiyle de diyebilir ama dolayısıyla. O dolaylılık. Gelmemenin şeyi var, bir dolaylılığı var. Doğrudan doğruya olan bir
şey.
Neden olmadığını.
Neden
olmadığını. Ama yine de bu
yani.
Yine de bu determinizm.
Neden sözcüğü tam mı veriyor?
Uymuyor. Determinizm. Neden sözcü daha yüksek?
Evet,
o da dolaylı. Nedenle bir dolaylılık ama o mekanik alanda ya da deterministik bir alanda dolaylılığı gösteriyor. Şimdi dolaylısız burada olumsuzlama kapsanıyorsa olumsuzlama bir ilişki demek. Onu bir düşünün. Olumsuzlamanın ilişki olduğunu düşündüğünüz zaman
olumlulama da bir ilişki.
Olumlu olan bir ilişki değil. Pozitif dediğimiz zaman ilişki. Çünkü negatif var orada gizli olarak. Böyle düşünsek tamam. Ama burada şey.
Olumsuzlamada da olumluluk var. İlişki.
Tabii. Olumsuzlamada da olumluluk var. Buna şimdi burada eğer ilerleyebilirsek hemen geleceğiz. Olumsuzlamada olgusallık ya da olumluluk olduğuna. Ama olumlu ve olumsuz terimleri ya da kavramları varlık alanına ait değiller. Onlar öz alanına ait. Öz alanının karakterini gördüğünüz zaman anlayacağız onu. Şimdi dolaysızın olumsuzlama içerdiğini görüyorsak yeterli.
Evet.
O zaman dolaysız dolaylıdır diyebiliriz. Şimdi bununla başladık ve bununla başladık. Ama gerçekte varlıkla başladık. Ve ikisinin bir olduğunu gördük. Şimdi geçen haftaki konuya dönmeyeyim. Yani Hegel bu ikisini de betimliyor şeyde bir yerde. Yani betimleme diyebiliriz ona. Kısa kısa anlatıyordu. Varlık şudur, arı varlık falan diye değil mi? Hatırlıyor musunuz geçen hafta? İkisinin birliğini gösteriyor ve bu birlik oluştur diyor. Oluş, onların karşılıkların birliğine dayanıyordu. Oluşun olması için oluş dolaylı bir kavram. Yani kendisi kendi başına var olan bir kavram değil. Çünkü varlığını bunlara borçlu.
Evet.
Bunlar ikisinin birliği oluştu. Oluş varlıktan yokluğa ya da yokluktan varlığa geçti. Ve o ikisi birlikte olduğu sürece oluş vardı. Hangi yönü olduğu bize şu anda ilgilendirmiyor ama ikisi de kapsanıyor. Ve burada yine mantıksal olarak en kolay yol ya da en doğrudan en yalın yol karşılıkların birbirini ortadan kaldırdığını görmek. Bunlar birilerini ortadan kaldırmak zorundalardı. Karşılığın anlamı o. Karşılıklar birbirini ortadan kaldıracaklar. Mantıkta zaman yok.
Oluşun o yüzden bence karşıtı yok. Oluşun karşıtı yok
mu? Oluş karşılığın birbirini.
Şimdi varlık da mesela, varlık tek başına varlık, yokluğu kapsamıyor. Eğer bir şeyi kapsamıyorsa, içermiyorsa, tek başına varsa o zaman dolaysız. Evet. Benim anladığım bu.
Doğru.
Onun ancak karşıtı olabiliyor. Onlar ikisi birbirine karşıt duruyor ama birbiriyle birlikte değiller.
O zaman,
İkisinin birlikteliğinden oluş oluyor işte. Oluş hem varlık hem yokluğu
birbirine karşıt duruyorlarsa birbirleri birlikteler. O birlik oluş.
Ama içermiyorlar.
İçermiyorlar.
İçermiyorlar.
Yine de karşıtlar.
Sadece başlangıç için geçer.
Evet.
Ama hani karşılıklı bütün kavramlar aynı anda değil mi?
Aynen.
Biri varken diğeri yok, diğeri başlangıçta yokken yani
sadece birbirini
tamamlıyorlar ve birbirlerine
karışıyorlar. Şimdi bu şey bir soru, karışık bir soru. Yani bazı örneğin şeyde öz alanında şey vardı. Karşılıklar aynı zamanda birbirlerini var ediyorlar. Yani bir daha formüle edersen soruyu. Karşıtlıklar dedin.
Karşıtlık tarifini evet. Yaparken bütün evet. Kavramlarda geçerli değil mi aynı tarif? Yani siyahdaki ve beyazın karşıtlığı evet. Neyse yokluk ve varlığın karşıtlığı da aynı olmalı.
Evet. Bir dakika, siyah ve beyazın karşıtlığının türünü bilmiyoruz. Yani
karşıtlıklar türlerine göre ayrılıyor mu?
Peki şöyle desek, pozitif, pozitif negatif karşıtlar.
Evet.
Pozitif negatifi yok eder. Ama aynı zamanda da pozitif varlığını negatife borçlu.
Savaş ve barış evet. Örneğini vermiş.
Ama işte içeride.
Yani bütün karşıtlar hem birbirlerini ortadan kaldırıyorlar hem evet. De birbirlerine gereksiniyorlar.
Evet.
Birbirlerini var ediyorlar.
Evet. Biri varsa diğeri var.
Evet.
Dolayısıyla bütün diğer kavramlarda da aynı durum söz konusu.
Öyle, öyle görünmüyor.
Öyle olması gerekiyor.
Öyle görünüyor.
Eğer öyle değilse farklı karşıtlık kavram şey açıklamaları olması gerekiyor.
Tabii eğer birisi derse ki ben bir karşılık buldum bu kuralı çiğniyor o zaman değiştireceğiz. Ama şimdilik öyle görünüyor. Bütün karşılıklar birbirlerini yok ediyorlar ve birbirlerini var ediyorlar.
O zaman yokluk ve varlık için de aynı şey geçerli olması gerekiyor.
Tamam. Dolayısıyla ilişkili olmaları gerekiyor.
Biri negatif, biri pozitif diye düşünebiliriz.
Evet. Ona,
ama arı varlık ve arı yokluk sadece başlangıçta söz edilen bir şey. Bu da mantıksal olarak dolaysız diyoruz. Sadece onların yani varlığın veya yokluğun değil de onun üst kavramının varlık ayrı, yokluk da ayrı.
Evet. Ama aynı zamanda da birler.
İkisi de dolaysız ve arılar.
Güzel.
Bunları incelediğimiz zaman dolaysız diyoruz. Ama bu dolaysızlıkları...
Cam açık, sinek geliyor.
Dolaysızlıkları için de dolaylı.
Cam açık, sinek gelecek. Açık.
Kavramsal ses olarak geliyor. İncelediğimiz zaman zıtlığı kavramsal incelemesinde buluyoruz.
Evet. Açık mı oldu? Güzel oldu. Zıtlık var ve aynı zamanda da dolaysızlık var. Yani ilgisizlik var.
Hocam, Hülya Hanım'ın söylediğini biraz açabilir misiniz? Yani ben anlamadım.
Bir başlangıçta ondan bahsediyoruz. Bir daha hani buluş olduktan sonra tekrardan arı varlık ve arı yokluktan hiçbir zaman bahsediyoruz, etmiyoruz değil mi?
Evet, tabii ki.
Aralıkları gidiyor. Sadece hani oluştan sonraki karşılıklığı anlatabilmek için ilk başlangıçta
evet.
Şey yaptığımız, ortaya koyduğumuz bir mantık yürütme.
Yani ben özetleyeyim bir cümleyle. Varlık ve yokluk dolaysızlar. Birbirlerine bağlı değiller. Birbirlerine var etmiyorlar. Ama aynı zamanda da birbirlerini var ediyorlar. Ve dolaylılar.
Hani birinin var olma sebebi diğeri değil aslında. İkisi de var.
Aynı zamanda da birinin var olması ötekinin var olma nedeni.
O zaman yani birinci söylediğiniz koşul bir zeminde, öbürkü başka bir zeminde.
İkisi birlikte. İkisi bir arada olmak zorunda. Yani diyalektiğin şey bu. Yeniliği ya da belki de zor tarafı.
Pardon ben şimdi anlayamadım. Yani evet. Hani bir zaman ve mekanda bir yaptığınız tanımlama işte A tanımlaması.
Evet. Onun...
O orası için geçerliyken ikinci tanımlama yani tam zıttı.
Tam zıttı.
Başka bir zaman ve mekan için ya da başka bir bağlamda. Yani bu bağlamda bu B bağlamda.
Dedin anladım.
Olması gerekmez.
Hegel diyor ki burada bağlam tamamen bir. İki ayrı bağlamda, iki ayrı zamanda geçerli değil bu iki ayrı pozisyon ama bunlar bir ve aynı zamanda geçerli.
Yani o zaman biz
hem ayrılar hem birler çünkü bir olmaları için yani aynı olmaları için iki şeyin aynı olmasından söz etmek için iki ayrı şeyden söz etmek zorundayız.
Evet doğru.
Güzel. İki burada ayrılık karşıtlık anlamında.
Evet.
Ayrılık, ayrım. Dolayısıyla iki karşıt gerçekten birbirlerinden ayrılar
evet.
Ve o ayrılık var, o ayrılık sürdükçe bunlar birbirleriyle aynalar ya da birler. Evet. Ve bu aslında biraz düşünürsek
yok, bu hakikaten çok
bunun başka türlü olamayacağını göreceğiz. Çünkü bir daha söyleyeyim. Eğer yani eğer A ve A'dan söz ediyor olsaydım o zaman özdeşlik olacaktı.
Evet.
A'dır demiş olacaktık. Yani varlık varlıktır demiş olacaktık. Ama burada
basit
çok kolay olacaktı. Evet. Özdeşlik olacaktı önümüzde. Oradan başka şeyler gelişiyor aslında. İşte çok kolay olmayacak. Özdeşlikten de problemler çıkacak. Ama burada A ve B var ya da A ve eksi A var. Yani evet. Karşıtı var. Evet. Bunlar hem A'lar hem de bir A'daki A'nın karşıtı. Ve o karşıt olmaları onların aynı olmaları dolayısıyla olanaklı. Yoksa şey olacak. Karşıt olmayacaklardı. Değişik şeyler olacaklardı. İlgisiz olabilirlerdi. Yani özel olarak birbirlerinin başkaları olmaları gerekiyor ve aynı zamanda da o birlikleri de şey, o başkalıkla tam çelişen bir şey. Yani diyalektiğin...
Sanki yani bir alanda birliktelikleri değil. Şeymiş, sanki başka bir alanda...
İşte o güzel, güzel, o şey.
Yani şeye... tanımlamak istiyorum refleks olarak.
O,
yani tanımlayamıyorum şu an bu.
Evet. Ayırmak daha kolay geliyor. Bir alanda birler, bir alanda ayrılar.
Evet.
O, ama o bizim anlak, Hegel anlak yani, analitik düşünce ya da doğal bilinç. Yani orada kavram yok. Orada tasarımlar var.
O zaman formül yani hani x eşittir y kare gibi formülse de edemeyiz yani.
Yani simge kullanmak gerekli değil ama biliyoruz yani A ve eksi A ya da A olmayan hem birdir hem ayrıdır. Hem aynıdır hem ayrıdır. Formülü bu.
Bir daha söyler misin?
Bir şey ve karşıtı hem birdir hem de ayrıdır. Formül, en kısa formül bu.
Yani tam bir soyutlama yapmış.
Bunu, evet, formül bu ama açıklaması biraz daha hem zaman alayım, zahmetli hem de değişim yaratacak.
Biri varsa diğeri var. İkisi
evet.
İkisi birlikte oluşturdukları şeyi Anlamını ortaya çıkarıyorlar.
Evet, ama aynı zamanda da birbirlerini yok eden bir karakter taşıyorlar. Birbirleriyle bağdaşmayan, yani karşıtın anlamı oydu.
Evet, yani biri ortaya çıktığında diğeri yok olması evet. gerekiyor ki diğeri ortaya çıksın. Evet.
Yok, öyle değil.
Aynı zamanda da biri ötekinin bir ortaya şey çıkması oluşuyor. İçin gerekli. Yani birbirlerini hem gereksiniyorlar hem de birbirlerini ortadan kaldırıyorlar. Sevgi ve nefret diyeceğiz.
Kadın ve erkek.
Şimdi felsefe tarihine bakarsanız Empedokles bunu aynı şeyi öyle açıklıyor.
Hem bir oluyorlar.
Sevgi.
Hem de farklı.
Çünkü sevgi şey değil mi? Birliğe eğilimli olan bir durum, kavram. Eros, Afrodit diyor ona. Öteki de şey, çekişme, strife diye çeviriyorlar İngilizceye. Bazıları hate diye çeviriyor. Nefret, nefret ise itmeyi simgeler. İtmeyi anlatır.
Sevginin karşısı nefret mi?
Evet. Evet mi?
Evet, sevgi.
Bu çelişkide olmasa olmayacak.
Yani nefret yoksa sevgi de olmayacak.
Sevgisizlik de olur.
Tabii. Sevgisizlik
de. Nefret ve sevgi bir.
Aşk ve nefret
bir. Hayır, aşk ve nefret yani. Bir. Evet.
Sevgi sanki hani olmaması gerekiyor karşıtlığı gibi.
Aşk ve nefret daha...
Çünkü çok önemli bir...
Ama sadece aşk olduğundan
olmaz ki. Aynen öyle.
Hepsinin aşkı değil. Hayır ama onların ikisi birbirine şey ama ayrıca dediğin gibi farklı anlamlar ama ikisi
birbirine. O problem yok. Yani sözcüklerin yükleri farklı, semantik içerikleri farklı. Aşk ve sevgi.
Yani girersek çıkamayız zaten. Küçük kelimeleri tek tek.
Tabii. O Derrida'nın alanı orası. Derrida oraya giriyor. Semantik. Yani bir sözcüğe birçok değişik anlam bağlanabilir. Ama eşit olduğunu kabul ettiğini söylersek o zaman şey yani daha fazla kurcalamaya gerek kalmaz. Çünkü değişik adlar şimdi şeyin bu Empedokles'in metinlerinde onu şey diye çeviriyor başka bir şey Afrodit diye çeviriyor. Kıbrıs diye ne? Çeviriyor.
Ne?
Yani orayla ilgili tanrıçayı Afrodit sevgiyle ilgili bir tanrıçanı. Bazen de sevgi diye çeviriyorlar. Yani
her neyse. Güzel bir tanrıçası.
Aşk ya da ne?
Güzel.
Afrodit güzel bir tanrıçası. Güzel bir tanrıçası.
İnsan değil mi Afrodit?
Aşk tanrıçası.
Venüs. Venüs Tanrı.
Afrodit ya da Venüs. Venüs Roma versiyonu. Venüs
olarak. Kıbrıs.
Kıbrıs aslında şey. Bunun yüzünden bakan. Her neyse. Semantik problem değil. Çünkü kavramları tam olarak yalıttığımız zaman, arılaştırdığımız zaman şey kalmıyor. Hangi adı verirsek verelim, mantıksal bir problem kalmıyor. Yani mantık, bu karşıların birliği bir mantık bağlantısı. Değil mi? Mantık. Semantik değil. Yani semantikten ayrı değil. Varlığın anlamı yok diyemeyeceğiz. Yok, anlamsız değil. Ama bizi ilgilendiren şey onların mantıksal bağlamları, hangi sözcükle anlatıldıkları şey değil, çok önemli değil.
İçerikliği de biçim mi önemli oldu şimdi? Öyle ki hissettim sanki.
Mantık önemli oldu. Mantık.
Mantık ne logos. İçeriyor?
Bağlantı. Bağ demek.
Bağ mı?
Bağ. Birlik bir bağ biliyorsun. Birlikte bağdan söz edebilir miyiz?
Olumsuzlaması şimdi bağlanan
evet tabii ki.
Şey var.
Evet. Ama işte burada var. Neyin bağlantısı?
Kaşların
bağlantısı var. Bağlantısı var. Mantıkta.
Kaşların bağlantısı var. Bağlantı.
O zaman içerik
mi? İçerik bir şeyin içeriği var.
Hani anlam da bulunmaz mı karşı? Neyle bulunur? Karşı neye dayanır?
Tabii ki anlam var. Karşı mantığa dayanır. Ya da şimdi burada anlam şeyden ayrılmıyor, sözcük diye, yani mantıktan ayrılmıyor bir yerde. Semantik ve mantık aynı zamanda da bir, çünkü kullandığımız bütün kavramların anlamı var. Semantik anlam diye, semantik anlam, anlam bilim diye çevriliyor. Yani semantik anlamla ilgili ve ama bizim incelediğimiz sorun anlam sorunu değil. Çünkü sevginin bir anlamı, birçok anlamı var ve aşkın da birçok anlamı var. Bunların hepsi örtüşmeyebilir. O yüzden o iki sözcük eşittir diyemeyiz. Semantik. Semantik. Mantıktan ayrı bir şey. Mantık. Mantıkta her şeyi soyutluyoruz ve geriye yalnızca kavram kalıyor. Soyut, arı kavram kalıyor ve onun ötekini, onun içeriği olmadığı, o içeriksiz olarak düşündüğümüz zaman, örneğin, başka bir kavramdan ayırırken içeriğine bakmıyoruz. Yani içerik yok orada. Ama aynı zamanda içerik var. Şimdi oluş dediğimiz zaman içerik var mı?
Var.
Var. Yani şu ikisi onun içerikleri ve oluş onların varlığına ya da bulunmalarına bağlı. Onlar birbirlerini ortadan kaldırdıkları zaman oluş da ortadan kalkıyor. Oluşun ortadan kalkması. Şimdi geldiğimiz aşama o. Hegel diyor ki yeni bir noktaya, kavrama geçiyoruz ve oluşun ortadan, şimdi oluşun ortadan kalkmasıyla burayı yine aynı mantıkla incelememiz gerekiyor. Bu belki biraz sevecek, haftalar alacak. Yani yine diyeceğiz çünkü, iyice yerleştirmek için. Oluş ortadan kalktığı zaman şimdi yani Hegel'i burada çok dikkatli okumamız gerekiyor. Nereye okuyacağımızı da söyleyeyim, belki kayıttan şey yaparsınız. Bu sayfa 81'den sonrası ya da belirli varlık bölümü. Yani bölüm 2 belirli varlık. Burası. Oluş ortadan kalktığı zaman ne oluyor? Yani onu kendi kafamızdan çıkarsamamız gerekiyor. Oluş ortadan kalktığı zaman, çünkü oluşun ortadan kalkması varlığın ve yokluğun ortadan kalkması anlamına geliyordu. Artık varlık ve yokluktan söz edemeyiz. Ve ortadan kalktı. Oluşun ortadan kalkması bizi hiçliğe geri getirmedi. Hiçlik dolayısıyla.
Başka bir oluş.
Başka bir oluş. Ama oluş ortadan kalktı. Oluş da yok.
Ama oluşun
kimliğinin bir kısmı. Mantığımıza bakacağız. Yani oluş ortadan kalktı diyoruz. Bu bitti. Onunla birlikte bu da bitti, bu da bitti.
Evet,
ama olumsuz olarak bir başka oluşta olumsuz olarak var olacak.
O zaman şimdi burada şey, şu olumsuzu, negatifi ortadan kalkmayı ortadan kalkmayı anlatmak için kullanıyoruz. Negatif oluş var. Bunun anlamı şu, oluş ortadan kalktı. Ama hiçe dönmedik. Çünkü hiç ya da yokluk dolayısızdı. Yani buradan buraya geri dönüş yok. Şu yol kapalı. Buna gel belirtiyor.
Yani yok oluş
hiç diye bir şey söz
o başka bir şey var. Olabilir.
Hiç değilse ne? Hiç karşıtı mı?
Şimdi negatif oluş dedik. Yani hiçin karşıtı bir, hiç yani yokluğun karşıtı varlıktı.
Evet.
İkisi ortadan kalktı.
Oluşun karşıtı olmuş.
Oluş da ortadan kalktı ve
tamamlanış belki.
Şimdi
evet, onun karşısına başka bir kavram koymak gerekiyor.
Burada Hegel bebek doğdu.
Yeni bir tamamlanış
belki. Şimdi Hegel daha zannediyor. Ve belirli varlık.
Hiç Almanca bilmeyiz.
Buradan gelen kavram bu. Yani varlık var ama belirli varlık var. Şey. Dazen İngilizce'de de yok, Türkçe'de de yok. Çünkü Dazen'le anlattıkları şeye biz yer yer, bütünüyle değil ama yer bazı karşılıklarda şey diyoruz, varlık diyoruz.
Bir de
orada
yani, varlık anısıydı.
He?
Orada varlık.
Oradaki varlık.
Evet, o da mı Dazen?
O da Dazen. Heidegger bunu insanı anlatmak için kullanıyor. Ya da oradaki varlık. Şimdi sözel anlamı oradaki varlık demek. Yani burada en azından Almanca sözcüğün yapısı bize bunun dolaşsız varlık olmadığını gösteriyor. Yani şimdi yine Hegel buradaki da sözcüğü oradaki bu uzay sözcüğü değil mi?
Oradaki varlık mı uzay?
Uzayda varlık.
Orası uzay.
Uzay ve zaman.
Evet.
Zaman yok.
Zaman yok.
Orada.
Yer
eğer uzay zamanı imliyorsa imliyor ve o yüzden zaman da var dersek deriz ama uzay ona gerek yok çünkü oradakinin yani zamanın uzayın mantıkla ilgisi olmadığı için bizi ilgilendirmiyor. Orada dahil ya da yani oradaki dağın şimdi bu dağ yerine ben belirli varlığı, belirliği koydum. Dediğim gibi Türkçe dağ zaynı da varlıkla anlatıyor.
Zayn varlık.
Zayn varlık. bu şey sen ben hiç şimdi burada burayı analiz ediyoruz. Yani mantığını söyle. Şimdi belli varlık geliyor. Belli varlık onu nasıl çıkarsadığımızı görmek için şundan yararlanacağız. Burada ne metafoluş var dedik. Yani bu simge değil ve metafor dedik, eritreme dedik. İşin gerçeği. Ortadan kalkmış bir oluş var. Oluşun ortadan kalkmasının sonucu negatif oluş. Negatif oluşta o zaman yine aynı mantığı işletirsek burada şey var. Negatif varlık ve negatif yokluk var. Sadece negatif varlık yok. Yani negatif varlık ve negatif yokluk var. Ortadan kalkmış varlık ve ortadan kalkmış yokluk var. Bunlar dolaysız değil. Yani buradaki şeye bakarsak, şunu hepsine bir düşünelim. Burada karşımızdaki mantık ilkin bundan daha fazla değil. Olumsuzlanmış bir oluş var ya da olumsuzlanmış varlık ve olumsuzlanmış yokluk var. Yani bunların ikisini en azından bir arada düşünüyoruz. Ayrı ayrı değil. Doğal mantığımız bu kavrama varlık diyor. Almanlar daha zayn diyorlar ama yani genellikle Fransızca'da ne deniyor?
Etrila diyorlar.
Beyli varlığa. Beyli varlığa etrila.
Ama o Hegel metinindeki.
Hegel, evet. Yani artikel koyuyorlar.
Evet. Biraz eksistansiyel
varlığa. Varoluş değil. Varoluş, şimdi Hegel, biraz ileriye bakarsak, mantık biliminin ilerisine gidersek, burada belirli varlık oluştan geldi ama varoluş, existence, zeminden geliyor, ground'dan geliyor. Zemin, ground. Aradaki fark var. Varoluş şeyden farklı bir kavram, Dasein'den farklı bir kavram. Yani belirli varlık ve varoluş aynı değil. Varoluş özle ilgili bir kavram. Burada henüz öz yok.
Bunu o özle ilgisi olmadığı için somut bir örnekle örneklendirmemiz mümkün.
Her şey mi?
Mesela bir insan...
İnsan, dünya, belli varlık.
O halde olmuş yani bir insanın bir dünyaya gelmesi ise, yani varlık yokluk, evet. Zayn ve nefis dediğimiz, oluş insanın dünyaya gelişi, sonra insanın ölümü de onun tamamen yok olması, yok yani olmuş. İçlik değil diyorsunuz, değil. Negatif oluş diyoruz.
Doğru.
Öyleyse burada şeye bir parantez açıyoruz. Yani insan hiçliğe gitmiyor ise, Tanrı da belki vardır. Ra bir parantez açmış oluyoruz.
Tamam, dediğini anladık.
Yani, Tanrı diyor.
Ama Tanrı'dan, orada hemen Tanrı'ya sıçramak yerine...
Yok, sıçramıyoruz ama hani o...
Çünkü Tanrı kavramı mantığa ait
değil. Yok, tamam ama o kapıyı...
Doğaya da ait. Evet, doğaya da ait değil.
Çünkü hiçliğe gitmiyor çünkü farklı bir şey. Negatif oluş yok.
Tabii. Farklı. Yani...
Nereye gidiyor yanlıştı ya Tanrı felsefesinde? Mesela Osmanlı İmparatorluğu negatif varlık olarak Türk felsefesinde var. Yok oldu, ortadan yok oldu. Ama negatif varlık olarak varlık geliyor.
Yani başka bir şeye dönüştü.
Başka bir şeye dönüştü. Evet. O kendisi ortadan kalktı ama
kendini onun bir geliştirdiği
yaşıyor. Yani negatifliği negatif olarak yaşıyor ama o olmadan da Türkiye Cumhuriyeti olmuş. Onun gibi.
Tabii. Yani onları ele alacağız. Bol bol ele alacağız. Yalnız bunun mantığını iyi anlayalım.
Yani bir çeşit genetik aktarım olduğu gibi mi?
Bir çeşit de öyle yani değil mi? Mesela
kötü genler
arasında da öyle. Mesela çocuk daha anne babası negatif olarak yok mu bir yerde? Evet. Mesela anne baba ölmüş.
Elbette.
Ne bitti dönmesi
ki onu? Anne baba ölmüş.
Yani annesi babası ölmüş birini düşün. Yani
sahibinde var.
Ama evet. Onda evet. Yine ailesi negatif evet. Olarak yok mu? Var. Onun varlığı. Ortadan kalkmışlar ama onda varlar.
Ona ne geldi?
Belki o biraz daha...
Ama oradaki negatif nasıl diyoruz? Ona hani varlar, yaşıyorlar hala. Anne baba.
Şey hani mantık olarak kalmıyor.
Niye negatif diyoruz ona?
Tabii ki şey farklı.
Yani onlar kavramlar o
farklı. Yani ama saklanma var. Şey. Negatif bulmuş.
Bir potansiyeli için.
İçinde yaşıyorlar. Bir nevi içinde yaşıyorlar. Şey, yani orada bir negatif sözcüğün hak etmesini gerektiren yani ne olduğunu anlamıyorum.
Halbuki daha kötü oldu.
Negatif varlık.
Eksi oldu. Negatif var. Ama oradan yeni bir oluş
çıkmaz. Yani Osmanlı'da da karşılaşırsa da
aynı bir oturuyor. Yani çünkü
ne diyoruz? Bu oluştan bu negatif oluş bu başka evet. Bir oluşa gidiyor diyoruz. Evet. Orada anne babayı kendi içinde evet. Kapsadığı zaman oradan yeni bir oluş çıkmaz.
Hayır.
Orada... Bu bir kavram.
Evet. Ama bir çocuk, o da bir oluş süreci olarak düşünürsek, o da gelişecek, o da büyüyecek. Tabii. Sanırım bir şey. Evet.
Bence farklı. Yani çocuğun gelişmesi, yeni bir oluşum farklı. Anne evet. baba ölmüş, anne baba evet. kavramını kendinde saklaması ve oradan bir oluşa gidilememesi farklı bence.
İşte, tabii doğru. Yani negatif, artık ortadan kalkmış olan momentler, ona moment diyeceğiz, kıpı ya da moment. Onlar yeni bir oluş oluşturmuyorlar.
Evet.
Onu diyorsun.
Ben bir de şeye takıldım şimdi. Ölüm. Ölümde bir oluş bitti.
Ona takılmayalım.
Hayır. Niye?
Dur takılsın.
Takılacağım çünkü başka bir yere gideceğim oradan. Ben farklı tamam. düşünüyorum mesela. Bir
evet.
ölüm.
Evet.
O oluş bitti. Bu da yeni bir oluşa buradan gitmemiz.
Ölümden.
Söz konusu ölümden. Bir oluş bitti. Ölümde evet.
Hiçlik olmadığına
bitti.
Göre yeni bir şey.
Hiçlik olmadığına göre. Biz şey oradan yeni bir şey gideceksek buradan iki açılım çıkabilir. Bu kişiye göre değişebilir. Şimdi o mesela ruhsal olarak Tanrı'ya gidiyor. Ben de şöyle gidebilirim. Bakteri oluyorsun.
Ama o bir özdeksel,
ruhsal değil. O bakteriden ruhsal değil işte. O
iki yanı var. Ölümde beden ve ruh var. Ya da insanın tinsel yanı ve doğal yanı var.
Ruha ne anlam yüklediğine bak.
Tabii. Ruha yani o ruhsal yandan söz ederken bedensel yanını gösterirsen o değmez o şeye. Yani
benim için o ölüm olduysa ruh yok artık.
Beden, yani beden fiziksel
bir bedenin fonksiyonuysa ruh senin söylediğine göre yok. Zaten yok, beden olmayınca tamam. fonksiyonu da evet, olmaz. Aynen. Bu öyle kabul ediyorsun.
Ruh ve, için beden, ruh ve beden de karşılar evet. olarak birler. Onu da mantık biliminde göreceğiz. Yani yaşam ideasında göreceğiz. Ruh ve beden karşılar olarak birer. Dolayısıyla ikisi birbirine borçlu. Varlıklarını birbirlerinde buluyorlar. İkisinden hiçbiri şey değil. Birincilik taşımıyor.
Ama ben bedensiz ruh olabileceğini düşünmüyorum.
Olamaz ama ruhsuz da beden olmaz.
Tabii olmaz ama yani. Şöyle ruha benim yüklediğim anlam akıl, fikir, mantık ise olmaz tabii.
Ruh o, ruh.
Dolayısıyla sonra tekrar
onlar ayrı kategoriler. Yani ruh daha çok yaşam, can dediğimiz.
Can ayrı bir şey ama.
Ayrı. Ruh ayrı. Daha alt. Yani us, düşünme, öyle. Bilinç us daha yani. Ayrı bir kategori.
Can ayrı bir şey, ruh ayrı bir şey.
Ama önemli olan şu anda bunlar karşıtlar oldukları ya, için, birbirlerine bağımlı oldukları için bir yok olur, bir öteki de yok olur.
Yaşatan bir
ikisi de yok olur. Yani biri kalır ama yine de o insan yaşamış olacak ve hiç olmamış olması.
Var.
Ama şu bildiklerimizle yani bilmediğimiz
o bilinç, ruh değil.
Ama sende, seni ayıran
evet.
Hayır, insan bitkisel yaşam, makineye bağlı, beden var. Evet. Ama orada benim anladığım anlamda ruh yok.
Bitkisel yaşamda
durum yok.
Ama yani biyolojik demiyoruz ama yine de ölüm demiyoruz.
Ölüm demiyoruz ama orada bir beden var.
Beden var.
Canlı bir beden var.
Ruh da var ama bilinç yok.
Bilinç yok.
Bilinç yok. Yani ruh yok diyemeyiz sanırım. Çünkü can yaşıyor.
Can var, yani ruh yok. Can var. Can var, ruh yok.
O zaman can ve ruh kavramları evet, ayırt evet. neyin ayırt ettiğini
düşünüyoruz. Can da ruh sanki çok benzeşiyor. Biri Türkçe, biri Arapça olabilir mi?
Yani makineye bağlı bitkisel yaşam can, süren bir insan tekrar normal yani. Yaşama geçebilir.
Bilişsel işlevler yok.
Öyle bir
iş yok.
Yok ama koma
gibi. Canlı, can dedi ki canı var.
Komada bir insanın öldüğünü şey söylemiyor. Ruhsuz olduğunu söylemiyor.
Bilinçli ruh arasında ilişkiye bakmak lazım.
Bilinçsiz olduğunu söylüyoruz.
Bilinçsiz.
Ama ruhsuz canı var.
Yani cansız değil.
Var, bilinçsizlik var. Ama cansız değil.
Şey, bir de
ama bir şey söyleyebilir miyim? Bu tamamen farklı bir yere gideceğim de. Şimdi bu oluş negatif varlık, negatif yokluk dediğinizde zamanı kaldırmış oluyoruz zaten.
Başından beri zaman yok.
Evet, uzayda bir öyle kaldık. Yani tarifleyemiyoruz, kelime bulamıyoruz. Ama aynı zamanda bu kendini yeniden var etmiyor mu? Yani şöyle düşünelim. Yokluğun karşıtı varlık diye kabul ediyoruz. Negatif varlık, olumsuzladığımız zaman
negatif varlık
oluyor. Negatif yokluk oluyor. Negatif. Yeniden bir oluşa gidiyor.
Evet. Gidecek.
Bu oluşta bir dengeyi getiriyor. Hani bizim uzay tarifi ben somut örnek verirsem hani uzay tanımı var bir de kara deliklerinden tanım var. Yani bir dengeleme unsuru var. Yokluğun yokluğu, varlığın varlığı gibi.
Evet.
Bugün şeyde yani çalışıyorlar ya bu boşluğu tanımlamaya çalışıyorlar. Uzay boşluğu kabul edemiyoruz.
Evet. En azından Kabul edenler var, etmeyenler.
Onun bir karşılığı çıkması gerekiyor.
Doğruluk.
Vakum. Boşluk. Vakum. İşte adını koyamıyoruz. Vakum. Yani boşluk diyemiyoruz, uzay diyoruz.
Tamam.
Kavram olarak. Ama onun bir karşıtı da var olduğunu düşünüyorlar. Dengeliğe onu var eden, onu tanımlayan bir
olabilir.
Şey.
Ama bunlar mantıksal değil. Yani örneğin biz mantık felsefe tarihinde şey görüyoruz. Uzay ve zamanın karşıtları olduğunu görüyoruz. Orada karşıtlık şey değil. Uzay ve uzayın, uzay gibi bir karşıtı değil. Uzay ve zaman karşıtlar. Ve onların birliği. Uzay ve zaman. Yani uzayı zamansız düşünemiyoruz. Mantıksal olarak bu şey olanaksız. Uzay olacak da zaman olmayacak. Şey gibi, varlık var da yokluk yok gibi. Yani hayır, varlık da var, yokluk da var, bunlar karşı. Uzay ve zaman kavramları en azından şu an şey, oraya, oraya girmeyeceğiz. Yapıyor.
Yokluktan hani çıkış aranıyor ya.
Tamam. Şimdi o şey o konu çok önemli. Daha ön söyletiklerde başlıyor. Ex nihilo ne demek? Yokluk. Tamam. Tamam. Bu ex tam. Nihil. Yokluktan yokluk. Bir de
yokluktan yokluk mu?
Evet.
Yokluğun
yokluktan yokluk gelir. Hı hı. Bu Parmenides. İlkimiz.
Yokluktan yokluk gelir.
Empedokles'te bunu söylüyor ve güzel söylüyorlar. Çünkü biz de söyledik. Varlıkta bir şey yoksa
yokluktan yokluk gelir.
Yoksa yokluk. Yani yokluktan varlık gelmez. Ama şimdi şey buna izledik değil mi? Varlıktan. Yani eğer gerçekten de bir şey, bir kavramdan bir kavramı çıkarsayacaksak, o kavramın, ya çıkarsanacak olan kavramın öncekinde kapsanması gerekir değil mi? Bir şapkada tavşan varsa, tavşan şapkadan çıkar. Yani çıkarsama, bir kavramdan yapılan çıkarsama, o kavramda o içeriğin, çıkarsanan şeyin kapsanması üzerine olanaklı. Şimdi yoklukta dedik hiçbir şey yok. O zaman yoklukta hiçbir şey çıkarsayamayız. Varlıkta da bir şey yok. Varlığın kendisinden başka. O yüzden ondan da bir şey çıkarsayamayız. Tamam. Bunlar doğru. Ama şu
varlıkta anki... Varlıkta da varlık çıkmaz, yokluktan da
evet.
Varlık
ama aynı zamanda bunlar karşıtlar. Ve az önce onun tersinin de olanaklı olduğunu söyledik. Ve eğer bu ilke olsaydı, o zaman yine A eşittir A gibi bir şey olurdu ve hiçbir şey olmazdı. Şöyle diyor o şey, her şey yokluktan varlığa gelir.
O zaman varlıktan da yokluğa gider.
Varlıktan da yokluğa gider. Doğru olan bu.
Evet.
Çünkü her şey sonlu. Yani sonlu olan varlığa gelen
çalışması yapılıyor işte pozitif anlamda.
Her şey akıyor derken Herakleitos'un söylediği de aynı şeyi anlatıyor gibi görünüyor. Yani sonu dediğimiz zaman var olan her şey o kategori altına düşüyor. Çünkü hepsi ortaya geliyor. Yani yok, yokken ortaya çıkıyorlar. Evet. Bu doğasız değil. Yani özdeğin sakınımıyla, enerjinin sakınımıyla çelişen ya da onunla ilgili bir şey değil. Çünkü bu kalem yoktu. Şimdi var. Bunun atomları başka yerlerdeydi falan. Yani atomları yaratılmadı. Aslında atomlar da yaratıldı ama onlar daha alt özdeksel parçacıklar tarafından onların bileşimi yoluyla yaratıldılar değil mi?
Evet.
Yani yine özdeğin sakınımı yasası çiğnenmiyor ama atomlar da yokluktan geldiler. Çünkü bunlar milyarlarca yıl önce sadece şey vardı, bir proton plazması, çorbası vardı ve orada şekilli bir atom yoktu. Helyum atomu yoktu. Hidrojen atomu yoktu. En yalın atom hidrojen atomu. Hidrojen elektronunu aldığımız zaman geri proton kalıyor. Onu da bilmiyoruz çünkü şimdi fizikçiler protonu da parçalayıp onun da parçacıklarını, alt parçacıklarını bulmaya çalışıyorlar. Evet. Ve o böyle gider, sonsuza kadar
onun,
gider.
Onun da içinde yokluğu buluyorlar işte.
Yani o da parçalayıp çalışıyorlar.
Atomun şey, elektronun ve daha küçük yapı taşlarını bulmaya çalışıyorlar.
Evet, ondan sonra onun da küçük.
Hatta
daha
kuvar vardı.
Kuvarlar falan bulacaklar.
Önce ilerletince. Kuvart mı
diyorlar? Kuvart.
Küçüğe bitiyorlar işte böyle.
Bunu not alalım.
Evet, anladım.
Tamam, ne yapacağımıza karar verelim. O zaman yokluktan...
Madranlar da
var. Negatif düş, negatif varlık, negatif yokluk.
Pekala, ara vermiş.
Tamam.
Evet, böyle zaman dolduğunda pat diye kesebiliriz. Aslında en iyisi o bir yerde. Çünkü kaldığımız yerden her zaman devam edebiliriz. Bir şey kaçıyor, olmuyor.
Vallahi.